بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. 42 sayfada tefavut ahlak ve felsefe ahlak. Sayfa 42. Bahsimiz ahlak ilmiyle bir takım bu ilimle bir şekilde ilintisi olan bu ilimden bir benzerlik arz edebilecek olan diğer ilimlerle olan bunun farkıydı. Ahlak ilmini mesela örneğin bunlarla farkı nedir diye Hacı ben dersteyim seni sorayım. Şimdiye kadar bir takım ilimlerle mesela ahlak ilminden terbiye, ahlak ilminde hukuk, ahlak ilminde fıkıh, ahlak ilminde irfan, bunların farkından bahsettik. Şimdi bugünkü bahsimiz ise ahlak ilmiyle felsefe-i ahlakın arasındaki farktır. Bir ahlak ilmi var, bir de felsefe-i ahlak var. Ahlakın felsefesi. Tabii olarak bu ikisi arasındaki farkı görmemiz için diğer konularda olduğu gibi, diğer bilimlerde olduğu gibi ilk başta bu ikisinin tekrar bir konusuna, mevzusuna bakmalıyız ki her ilimde bahs hangi konu etrafında dönüyor. Konulardaki farkı gördükten sonra bu iki ilim arasındaki farkı da göreceğiz. En önemli fark bunların konularıdır. Her ilmi birbirinden, her ilmi diğer bilimden ayıran en önemli faktör konulardır. Her ilimde belli bir konu etrafında bahs dönüyor. Bazen de amaç mesela, yani amaçlar da ayrıcıdır. Her ilimde bir farklı amaç da aynı zamanda o ilimden kastedilmiştir. Yani ilimler birbirinden ayıran ya konu olur, ya amaç olur, ya yöntemler, kullanılan araçlar, her ilimde hangi araçlar kullanılıyor? Bunlar her üçü de ilimleri birbirlerinden ayıran faktörlerdir. Ahlak ilminin ilk önce konusunu tekrar hatırlayalım. Ahlak ilminin konusu neydi? Biz dedik ki ahlak ilmisinde iki şeyden bahsediyoruz. Bir, insanın kalıcı sıfatlarından bahsediyoruz. İki, insanın davranış biçimlerinden bahsediyoruz. Ahlak ilminin konusu insanın sıfatları, kalıcı sıfatları. İki, insanın davranış biçimleri. Ki biz burada amacımız da budur ki bu insanın sıfatlarını incelerken ve insanın davranış biçimlerini incelerken hangi sıfatların insan için gerekli olduğu ve yararlı olduğu ve hangi davranışın insanın davranma şekli olması gerektiğini ve hangi sıfatlardan ve hangi davranış biçimlerinden de uzak olması gerektiğini ve bunları insana bir bilimsel olarak sunmak, bilgisini vermek amacıyla ahlak ilminden bahsediyor. Ahlak ilminin konusu budur. Ahlak ilminin konusu insanın kalıcı sıfatları, insanın davranış biçimleri. Bu kalıcı sıfatları biz maksadımız budur ki insana yararlı sıfatları insana kazandıralım, zararlı sıfatlardan insanı arındıralım. Davranış biçiminde de insana yararlı, güzel olan davranış biçimlerini insana talim verelim, diyelim ki insan bu davranış biçimlerini yapsın. Zararlı davranış biçimlerinden de insanı uzaklaştıralım. Bu ahlakın takriben özet olarak konusuydu ve amacı da buydu. Amacı da bu ki insanı o güzel sıfatlarla donatsın, güzel davranışlarla insanı donatsın. Böylece insana bir güzellik katarak kemale erdirsin. Bu da amacıydı. Bu da az edeyim ki bu ahlak ilmi. Peki felsefi ahlak nedir? Felsefe-i ahlak, bu ahlak ilmininden önce cevap verilmesi gereken bir takım konuları inceliyor. Biz ahlak ilmini mesela diyelim gelip sıfatlardan bahsederken ve az edeyim ki gelip insanın davranış biçimlerinden bahsederken biz hangi kavramları kullanıyoruz? sıfatları mesela fazilet ve razilet diye ikiye ayırıyoruz. Davranış biçimlerini iyi ve kötü diye ayırıyoruz. Bu kavramları, bu ahlak ilminde kullanacağımız kavramları ahlak ilminde kullanmadan önce bu kavramların mahiyeti, hakikati nedir? Fazilet nedir aslında? Rezilet nedir? İyilik nedir? Kötülük nedir? Bunların varlık alemindeki konumu nedir? Yeri nedir? Neye dayanarak bir şey fazilet olabilir? Neye dayanarak bir şey rezilet olabilir sıfat olarak? Hangi ilkeler gereği bir iş iyi olabilir? Hangi ilkeler gereği bir iş kötü olabilir? Yani işleri ikiye, iyiye, kötüye bölen ölçü nedir? Sıfatları fazilet ve razilet olarak iki sınıfa ayıran ölçü nedir? Bu gibi bahsları, bunları ahlak ilmine girmeden önce, yani ahlak ilminden daha önce cevaplanması gereken sorulardır. Nitekim mesela diyelim ki biz şöyle akaid bahsine girmeden önce ilk başta ilk soru budur ki niçin akaid bahsini yapalım? Niçin dini konularda araştırma yapalım sorusu ilk olarak sorulandı. Orada mesela Allah'ın ispatından önce, Allah'ın sıfatının beyanından önce, nübüvveti, maadi, imameti beyan etmeden önce ilk soru şudur, diyor ki niçin biz bu konularda araştırma yapmamız gerekiyor? Niçin Allah'ın varlığının olup olmadığı bizi ne ilgilendiriyor? Bunun zorunluluğu, bu bahsi yapmanın zorunluluğu hangi gerekçeden kaynaklanıyor? Bu sorunun cevabını asıl akaid bahsine girmeden önce veriyoruz. Orada ne diyorlar mesela? Örneğin diyorlar ki, insanı bu konuda araştırmaya itecek, zorunlu kılacak, insanı bu konularda zahmet etmesi gerek. Yani bu yükün altına girmesini zorunlayacak bir takım faktörler var. Üç tane faktör, önemli faktör mesela ortaya atılıyor. Birisi bilgilenme, insanın bilinçlenme işgüdüsü. İkincisi insanın nimet karşısında şükran duygusu. Üçüncüsü tehlike karşısında kendisini tedbir almak, garantiye alma duygusu gibi. İşte bu duygular, bu insanın fıtratında olan bu duyguları gerekçe göstererek diyorlar ki evet insan gerek Allah'ı araştırsın, gerek peygamberi araştırsın, gerek imametin olup olmadığını araştırsın, gerek kıyametin olup olmadığını araştırsın. Niçin? Çünkü bu üç tane faktör insanda var. Bu faktör olduğuna göre bunun gereği olarak bu araştırmalar da olması gerekiyor. Şimdi ahlak ilminde de aynen öyle. Ahlak ilminde biz gelip diyoruz ki işte şu sıfat fazilettir, bunu insan kazansın. Şu sıfat rezilettir, bununla insan arınsın. Şu davranış iyidir, bunu insan yapsın. Şu davranış kötüdür, bundan uzak dursun dediğimizde ondan önce diyor ki kardeşim sen bana söyle bakayım. Yani fazilettir yani. Ve bu faziletin anlamını bildiğiniz sonra bunun fazilet olmasını sağlayan gerekçe nedir? Niçin buna fazilet diyorsun? Bu tekisine niçin rezilet diyorsun? Bu ölçüt nedir? Veya bu işe niçin iyi diyor, yani iyilik, kötülük ölçütü nedir? Yani bu sorulara daha önce cevap veriyorsun. Bunu önce cevap veriyorsun, daha sonra az edeyim ki ahlaka giriyorsun. İşte felsefeyi ahlak budur. Ahlakın felsefesi yani, yani ahlak ilmini öğrenmeden önce biz o konuda bir felsefe yapmış oluyoruz. Yani bir görüş ortaya koyuyor, bir dünya görüşü. Ahlakla ilgili dünya görüşü, yani inanç biçimimiz, bakış açımız işte felsefeyi ahlaktır. O halde demek ki bunların konusu farklı oldu. Ne oldu? Ahlakın konusu bizatihi sıfat ve fiil olurken felsefeyi ahlakın konusu bu sıfat ve fiillerin temelini oluşturan ilkeler. Bu sıfat ve fiillerin temelini oluşturan ilkeler ve bu sıfatların hakikati, gerçekliği nedir, var mı, yok mu? Acaba sen gerçek, mesela diyelim ki biz iyilik dediğimiz bir şey, bunun bir gerçek karşılığı var mı? İyilik denilen bir şey var mı alemde? Bu nedir yani, nasıl bir varlıktır iyilik? İşte bunlar felsefeyi ahlaktır. Yani bir ölçüde felsefedir. Felsefenin, o bizim genel felsefenin Yani o genel felsefe ki bize varlık aleminde genel bir değerlendirme veriyor. Biz genel felsefede varlığı değerlendiriyoruz. Genel felsefe. Genel felsefedeki bu değerlendirmenin bir bölümü de ahlaka dair varlıkları değerlendirmek, kavramları değerlendirmeyiz. Çünkü genel felsefedeki mesela o felsefe dediğimiz, asıl felsefe dediğimiz, hikmet dediğimiz bahsa girerken varlıkları iki kısma ayırıyorlar. Bir, hakiki varlıklar, bir de itibari varlıklar. İtibari yani hakkı varlıklar yani objektif, yani karşılığı gerçekliği olan varlıklar. Kitap mesela bir hakkı varlıktır. Karşılığı var varlık aleminde. Bir de mesela bir takım varlıklar var ki bunlar itibaridir. Yani bir karşılığı şeyde tatbik ediyoruz. Yani varlık aleminde kullanıyoruz. Ama böyle kitap gibi gösteremeyeceğimiz, belki bu bir şekilde algılama biçimidir. İşte iyilik, kötülük budur yani. Mesela biz iyilik dediğimiz şeyi kitap gibi gösteremeyiz, diyemeyiz ki işte şu bu kitap diye gösterebiliyoruz. Tutabiliyoruz, görebiliyoruz, algılayabiliyoruz. Ama iyiliği mesela, iyilik diye bir şeyi gösteremeyiz. Ama iyiliği kullanıyoruz. Bu kitaba diyebiliriz ki bu kitap iyidir, yani güzel diyebiliriz, güzel kitap. Değerli, mesela değerli kitap diyebiliyoruz. Zararlı kitap diyebiliyoruz. Faydalı kitap diyebiliyoruz. Bunu kullanabiliyoruz. Ama karşılığında mesela diyelim böyle bu faydalıdır, zararlıdır, iyidir, kötüdür şeklinde bunları mesela diyelim ki bu objektif varlık gibi ortaya koyamıyoruz. Böyle varlıklara da itibarı varlıklar deniliyor. İşte bu itibarı varlıkların bir kısmı da ahlakta kullandığımız kavramlardır. Ahlaktaki kullandığımız kavramlar da itibarı varlıklar türünden var. O sonra felsefede yine bahsediyor ki itibari varlıkların varlık derecesi nedir? Konumu nedir? Yani bunların varlıktaki yeri nedir? Mevkisi nedir? Bu mesela diyelim ki acaba bunlar değerleri, fazilet boyutları yani mesela üstünlükleri diğer varlıklarla ilişkileri nasıldır? Hangi derecede yer alıyorlar? İşte az edeyim ki bunu asıl o genel felsefenin bir bölümüdür. O genel felsefenin bir bölümü işte felsefi ahlak diye, ahlak felsefesi diye ayrıca bir ilim olarak tek başına alınmış. Yani çünkü ahlakı ilgilendiren bölümüdür diye onu ahlakın mukaddimesi, ahlak bahsına girmeden önce o konuda tartışmalar yapılmış ve çok da önemli. Yani çok ayrışmalara gidilmiş burada. Mesela Machiavellist diye bir şahs var. Ama ben telaffuzunu şey iyi yapamıyorum. Bu mesela bir filozoftur. Batı'da yaşayan, dünya bir kişidir. Ki ona göre arz edeyim ki değer ölçüsü insanın kendi çıkarıdır. İnsan için yani mesela diyelim ki insan bakmalı, kendi çıkarına bakmalıdır. Kendi çıkarını koruyorsa, koruyabildiği ölçüde her şey mübahtır. Kendi çıkarını, kendi sultasını, kendi egemenliğini, kendi zevkini, kendi sefasını sağlayan, insanın kendi zevkesini sağlayan her şey diyor mübahtır. İşte bu çok önemli bir şeydir. Bu işte bu bakış açısından insan gelip mesela diyelim ki bir topluma zulüm edebiliyor. Bu savaşlara yol açıyor. Bir nesli yok edebiliyor. Mesela bugün savaşların temelinde oturan, yani bu savaşları yapan dünya liderlerinin birçoğunun dünyaya, yani ahlak anlayışı, dünyaya bakışları, itikat boyutları bu açıdan işte bu Machiavellist anlayışa sahiptirler. Onlar diyorlar ki önemli olan bizim kendimizin, kendi ülkemizin çıkarıdır. Kendi ülkemizin çıkarını sağladığımız ölçüde bu karşı tarafı ne olursa olsun, ne gibi zulümler yapılırsa yapsın mübahtır diyor. Afrika'da açlık ne olacak olsun. Ben kendimi orada sömürebilirim, kendim ülkemi refaha kavuşturabiliyorum, tamam. Oranın kendi ülkemin refahı uğruna orayı azıcık terk edebiliyorum. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan öldürülecek, öldürülsün. ben bu silahı yapıyorum, bu silah çok tehlikelidir. Bu yani eğer kullanılırsa mesela toplumun atom bombası gibi çok insanlığa yani yok edici bir boyutu var. Bunu yapmam gerekiyor mu? Bu doğru mudur? Diyor, sen yap diyor onu diyor. Sen diyor çıkarım orada, sen onu kullanabiliyorsun da. İşte bu mesela böyle yani işte bu dünya görüşü yani ahlaka dair dünya görüşü işte bu kadar etkindir insanın yaşamında. Bu etkinlikten dolayıdır ki felsefe-i ahlak konusu gerçekten ciddi olarak tartışılan bir konudur. İnsanları bölen bir konudur. Ve burada mesela diye bir Müslüman yani bir dine inanan bir dindar insanın felsefe-i ahlakı çok farklıdır. Mesela bu arz edeyim ki Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın o üç gün oruç tutup اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ biz bunları size veriyoruz sırf Allah rızası için لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاً وَلَا شُكُرًا sizden ne bir ceza, ne bir teşekkür, ne bir karşılık verin, ne teşekkür beklemiyoruz. İşte bu cümle felsefe yapmaktır. Diyor ben bu yemeği verebiliyorum, kendi yemeğimi veriyorum. Bu güzeldir. Bu niye güzeldi diyor. Diyor ki çünkü benim iyilik değer, yani iyilik manası, iyiliğin temelinde benim anlayışım, benim bakışım iyiliğe olur ki her şey ki Allah'ın rızasını sağlıyorsa o iyidir. Dolayısıyla ben yemeğimi verebiliyorum sana çünkü Allah'ın rızası bundadır. Bu böyle iyiliğin temelinde, felsefi ahlakında ona Allah'ın rızasını koyuyor. Ama Makbelis ne koyuyor? Diyor ki davranışın belirleyecek unsuru kendi çıkarındır. Makbelis anlayışa bakılsaydı burada o yemeği vermek hataydı. Diyor niçin sen az kalasın, niye veresin? Üç gün az kalıyorsun, zahmet çekiyorsun. Üç gün peş peşe yemeğini veriyorsun. Bunun anlamı nedir? Sen kendi midenin kendi doymasına bak, kendi huzuruna bak, kendi rahatlamana bak. Kulaş kalmış. İşte makveyalis anlayış burada emreder diye ki bu yemeği verme. Ama bir şey anlayışı bu felsefeye ahlak felsefesine sahip olan ki Allah rızasıdır. İyiliğin ölçüsü, anlayışına sahip olan diyor ki sen aç kal, sus kal ve karşı tarafa onu ikramda bulun. Feda etmek. Yahut mesela diyelim ki az edeyim ki hakkından geçmek. Bunlar değerdir diyor. Çünkü bunlar niye değerdir? Çünkü diyor Allah rızası bundadır.
Bu da geçiş yeri mesela inancı, onlar mı Allah olan, kıyamet günü olan inancı olmadığından dolayı materyalist
falan görüşüyor. Tamam yani bu da yani o şeyi de bu ahlak felsefesini de ne gene etkilemiş oldu? O genel felsefeye etkilemiş oldu. Genel felsefede neydi? Birisi Allah'a inanıyor, birisi inanmıyor. Yani Allah'ın, yani varlık aleminde Allah'ın varlığını kabul eden bir insanın tabi olarak gitgide bahsede yani felsefi ahlakta da o bu boyuta doğru ilerlemek zorunda kalıyor. Ama Allah'ı reddeden artık o kendi şahsi çıkarları peşin dünya acil dünya manfaati onun için önemli oluyor. Diyor ki zaten ahiret diye bir şey kabullenmiyor. Diyor ki zaten benim sadece sahip olduğum şey buradan ibarettir. Burada ben niye rahatımı kaçırayım? Burada rahatımı sağlamalıyım. Dolayısıyla bu genel felsefedeki kırılma, yani ilk baştaki bir kırılma sonuna kadar böyle diğer bahıslarda etkiliyor yani. Ve işte felsefe-i ahlak işte budur. Felsefe-i ahlak özellikle, kısacası. Felsefe-i ahlak, ahlakta kullanacağınız kavramların temelini oluşturan ilkeleri bize kazandıran bahsıdır. Bize kazandıran ilmi yorumdur, tahlildir. Evet. Şimdi bunu bir okuyalım mesela, bakalım ki inşallah. Tefakut-i ahlak ve felsefe-i ahlak, sinan gider mebahis-i felsefe-i ahlak mihanim. Felsefe-i ahlak, ezdu bakşı teşkil şu ders, ahlak-ı hencari ve ferahlak. Ha, felsefi ahlakta da yani aslında felsefi ahlak burada özet demiş. Birkaç tane dalı var. Ahlak vasfesinin de birkaç tane dalı var. Onların en önemli iki tane unsuru var, iki tane dalı var. Bir, o bir dalda da ahlak da hancari adını bırakmışlar. Bir bölümünün de ismini fera ahlak, ahlak ötesi. Ya ahlak üstü. Bu iki bölümü çok önemlidir. Bu iki bölümde ki bahsler de arz edeyim ki biraz yine farklılık arz ediyor. Ahlak-ı hencaredeki bahs ahlak ilmine fere ahlakdaki bahslardan daha yakındır. Fere ahlakı daha çok felsefidir. Fere ahlakı aslında durup bizatihi bu kavramların kendisinin mahiyetini inceliyor. Yani iyi, kötü, fazilet, rezilet ne demektir? Bunları sorguluyor. Bunları sorguluyor ve bunların varlık aleminde olup olmadığını sorguluyor. Bu daha çok felsefidir. Yani genel felsefeye daha yakın bir durmaktadır. Ahlak-ı hencarede de bu bahsi geçtikten sonra, yani faziletin anlamını bildikten ve varlığını bildikten, reziletin bildikten, anlamını ve varlığını bildikten sonra, belirledikten sonra, bunlar belirledikten sonra diyor ki, peki bu kavramları var eden sebepler nedir? Yani mahiyetini anladıktan sonra bunların dayandığı sebepleri araştırır. Bu dayandığı sebepleri araştırmak ahlak ilmine daha yakın duran, yani o tekisi daha derin bir felsefi bahsıdır, fer ahlakı. Ama ahlak-ı hencari ahlak ilmine daha yakın duran, yani fer ahlakıdan sonra yapılan bahsıdır. İlk olarak fer ahlakın bahsi yapılır, felsefi olarak değerlendirilir. Bu varlıkların, bu kavramların anlamı ve konumu belirlenir. Sonra bunları belirleyecek, bunları temelde oluşturacak ilkeler araştırır. İşte bu temel oluşturan ilkelerinde ahlak-ı hencari oluyor. Bu bahsa şeyde de işaret edilmişti. 17. sayfada da geçmişti burada. Yani bahsimiz kitabımızın 17. sayfasında bu bahsa bir işaret vardır. Bakınız orada. 17. sayfada erziş kuzari ef'al. Orada mesela ne diyor? Derbaş ahlak-ı hencari. Orada bu konuya değinmiş. Orada diyor ki mesela ahlak-ı hencari ise felsefe-i ahlaktır. Burada biz neyi öğrenmiş olduk? Burada bunu dedi. Dedi ki az kaide-i kevaid-i kulli bi ders nihayet ki bu istifade az in kevaid mi tevan amel-i hub ve dürüst ra az amel-i bed ve nadürüst teşkistan. Biz ahlak-ı hencari bahsinde hangi işin doğru, hangi işin yanlış olduğunu belirleyen ilkeleri araştırıyoruz. Onu orada söyledim. Dikkat ediyorsun. Ki bu az edeyim ki ahlak-ı hencarinin orada bahsi geçmişti. Derbeş ahlak-ı hencari az kavaid-i kulli bahs mi şeven? İn kavaid-i kulli rehnumay-i mader teşkisi tekalif-i ahlaki azden. Bizim ahlaksal olarak yani görevimiz nedir? İster sıfatlı olsun, ister davranışlı olsun. Bu ahlaksal olarak görevimizi teşhis etmekte bize yardımcı olacak temel ilkeleri veriyor. Orada mesela diyelim ki bir misal vermişti. Demişti ki mesela biz düşünün, biz bir otobüste 17. sayfasında, 18. sayfasında bir otobüste hareket ediyorsun. Orada yanında bir adam geldi, bir beyefendi adam oturdu, selam verdi. Sen de selamını aldın, halatını sordu. Sonra kalktı, bir de yavaşça sana dedi ki ben çok müşkülüm vardır, bana bir yardımda bulunuyoruz. Şimdi buradaki bu pozisyon karşısında senin davranma biçimin ne olmalıdır? Bu davranma biçimini acaba buradaki davranış biçimindeki seni yönlendirecek faktörler nedir? İşte fera ahlakı burada, işte ahlak-ı hencari burada bize ne öğretiyor? Diyor ki işte bak buradaki bu ilkeler gereği sen bu davranış biçiminde böyle bu yol izlemelisin. Sen bize mesela diyelim ahlak-ı hencari de diyor ki bakınız işin yapılacak bir atanın, bir bağışın iyi olması için buna iyi, her bağış iyi değil diyor. Her bir başkasına bir yardımda bulunmak iyi değil. İyi olması için bir bağışın, bak gör ki bu ilkelere riayet etmen lazım. Mesela Ahlak Hancari diyor ki, bu davranış, bu senin yardımın. Bak eğer Allah rızasını kazandıracak ise, bu bir. İkincisi, bu bağışta sen riya gibi duygular, yani gösteriş falan gibi haller sana gelmeyecekse ve arz edeyim ki bu bağışla bir darda kalanı kurtarabilecek bir pozisyon ise o zaman bu bağışın iyidir. Yani birkaç tane ilke sayıyor. Diyor ki sen bu bağışı, bu insan sana el açtı burada, senin bu bağışın buna iyi diyebilmemiz için üç tane unsura dikkat etmen lazım. Bu bir, bak gör kendi kalbinde nasılsın. Burada sen acaba bir riya filan, bir kendini gösterme gibi duygu şimdi hissediyor musun? Bu var ise hiç buna daha yeltenme. Bu bir. İkincisi, bu bağışla sen gerçekten bak gör burada sana böyle bir şey geliyor mu, izlerin var mı ki? Bu gerçekten bir zorluğu kurtarmak mı hareketidir? Zorda kalanı kurtarmak hareketi midir? Yoksa bir boş boğazlıkta yardım etmek midir? Bunun teşhisini et bak mesela. Ve az edeyim ki diğer ana bu şeyler.
Neden bilelim boş boğaz? Şimdi Resulullah'tan hadisi var, buyurur ki gelen boş kaytarma mesela. Gelip de adam el açır. Ben nereden bileyim o mesela?
Tamam da yani onu sen onu hissi, yani bir yerde bazen bazı emareler var ki orada sen görüyorsun ki bu insan gerçekten sen yani ihtiyaç sahibi değil. Belki fesada yol açacak yani. Sen bunu vereceksin mesela
diyelim ki. Kanunu ben gözümden gördüm, birisi taksine getirdi. 4 tane 5 tane boynu, o boynu pazarını orada özde deyip son model arabadan çekti gitti diye onlara düştüler geldiler dedi binaya dilenmeye. Şimdi Hacı Hanım ben ona ne veririm gözümden gördüm diye.
Şimdi orada o işte ahlakı değer mesela diyelim ki bu para ahlak hancari bana diyor ki bak bu meslek edinmiş, bunun ihtiyaç değil. Burada verme diyor.
Böyle yani kötü bir şekilde de geri çevirmemesi.
O başka halak bunu geri çevirmenin usulü var. Yani bir de hakaret etme hakkına sahip değilsin. Yani orada mesela diyelim ki işte bu ahlak-ı hancari bize burada o pozisyondaki konumumuzda nasıl bir pozisyon alacağız? Bunu ahlak-ı hancari'deki edinmiş olduğumuz ilkeler belirliyor yani. Arz edeyim ki acaba mesela diyelim ki mümkün de bizim mesela diyelim görüşte olmayan, makyavelist görüşte olan bir insana ona gelsem, o diyecek ya sen makyavelist anlayışta olan bir insana göre diyor ki bir yer toplumun sağlığa kavuşması için o toplumdaki topluma yük olan herkesi yok etmek gerekiyor.
İnsanların?
Tabii. Diyor ki toplumun yükünü yok etmek lazım. Nedir? Sakatları, derileri filanları, yani bunlar hepsini diyor yok edin diyor.
O görüşe sahip olanlar ki?
Diyor onu mesela Batı'da çok var yani. Mesela Hitler bu görüşe sahip idi. Hitler mesela bu görüş sebebiyle Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı yani. Yani ve bunun gibi. O diyor ki mesela diyelim ki toplumda biz niye bunlar bizim sırtımızda yüktür bunlar. Bizim rahatımızı bozuyor. Dolayısıyla bunları yok etmemiz lazım. Ve bunun benzeri. Şimdi o yardımı bırak. O diyor ki yani böyle bir adam görüyorsan, bir sakat adam, onu öldür. Ki toplumdan o yük kalksın. Misal öyle. Derbakşı ahlak-ı hancari ez gavayid-i kulli bahs mişevet. İn gavayid-i kulli rehnumay mader teşkis-i tekarif ahlak-ı hessen. Der ahlak-ı hancari ma mihanim. Ba bahs-i akli. Bir gavayid-i kulli ders mi yapayım ki به کار گرفتن اونها تکلیف عملی ما را در موقعیت های مختلف روشن میکنه. چشیدی durumlarda görevimiz nedir? İster bu görev iş dünyamızla ilgili olsun, ister diş dünyamız davranış içimizle. Mesela eğer kesin bir kaideyi fayda muhtakir başarır. Mesela bir kimseye göre diyor ki, iyiliğin ölçüsü nedir? Diyor, bak gördüm, her şey ki faydaya, fayda nedir? O iyiliktir. Yani bakmaya alırsın mesela. Veyahut da mesela mümkün bir isteği yok, faydadır ama her şey ki toplumun faydasındadır. Bu makbalis değil mesela, bu biraz daha farklı oluyor. Mesela eğer kesin bir gayde fayda muhtemelen şey var, bir gün dürüstlüğü, hubi ve vücubu her emel ra ba mukayeseyi sud ve ziyanı ki merayı ferd ya cami edaret bayat şira sahike mitevan der mekanı emel teşhis deyek ki kudam feyl ez nezer ahlakı dürüst ya hub ez ve kudam feyl nadürüst ve ya kades mesela. Bu işte bu yani demek ki o zaman ahlakı hancılarda biz neyi bahsettik? Yani doğruluğun ve eğriliğin ölçütü nedir? Temeli nedir? Faziletin ve reziletin temeli nedir? Ki bunu ahlak hancılarda bahsediyoruz. Bu ahlak hancılarda ama fera ahlakı, ahlak üstündeki bahsimiz daha derindir. Derbakşı fera ahlak, az mefahim ahlak ve imkanı tevzih ahkam ahlakı bahs mikuni. Orada da o mefhumların, o kavramların kendisinden bahsediyoruz. Diyoruz ki yani sen diyorsun fazilet. Yani fazilet nedir? Bu fazilet denilen şeyin varlık alemindeki yeri nedir? İyi diyorsun, iyilik ne demektir? Bunları bahsediyoruz ve bu konulardaki hükümleri, bu iyidir, bu kötüdür, bunların az edeyim ki düşünsel olarak yorumu, temeli yani işte burada fera ahlakıda bahsedilir. Derin bahş tahkik mi konum ki aya mefahimi hemçün hubi darayı mislakı harici hesten yani iyiliğin karşılığı var mı varlık aleminde yok. İyilik varlığı nasıl bir varlıktır? Objektif varlık mıdır? İtibari varlık mıdır? İtibari varlık olduğunda da itibari varlıklar da ikiye bölünür. Bir vahmi varlıklar yani asla gerçekliği olmayan vahim, hayal. Bir de ne yok gerçekliği olan bu hangisindendir? Mesela diyelim ki bunu o ferahlakıda okuyoruz. Menizin ki ayağı mitevan ehkame ehlakına ba irca bi hekaik-i nezeri tevzih tekerine. Hekaik-i nezeri yani felsefi bahsıdır. O hikmeti felsefede yani felsefi bahsılarla biz bu ahlakı hükümleri bir temele oturtabilir miyiz? Bunların temelinde bir dünya görüşü var mıdır? İşte bunlar arz edeyim ki fera ahlakıda bahsediyoruz ve arz ettim ki bu aslında felsefenin bir bölümüdür. Genel felsefenin bir bölümü de budur yani. Ve neyse ki ayam itibar ve elbette mahsi tefsir der murdu mesail-i felsefeyi ahlak der durusu felsefeyi ahlak amedes. Yani bu konulardaki tefsiratlı bahsler, sorular, cevaplar bu konuya ait ilmin kendisinden. Bu fakat bize bir özet, bir tanıtım sundu ve farkını bize burada öğretmeye çalışıyor. Az önce derbariye mebahisi metrehter ahlak hancari ve fera ahlak goftim rabiteyi ilm ahlak ve felsefeyi ahlak malum müşevet. Diyor ki burada biz bu bahsi dedikten sonra yani ahlak hancari nedir onu dedikten sonra ve fera ahlak nedir onu dedikten sonra artık bunların ahlak ilminden fark aradaki ilişkisi de farkı da ortaya çıkmış oldu. Ki ne de o ilm ahlak ber esası netayici ki der ahlak hencari ve fera ahlak bidesmi ayet beşinasayı fezail ve rezail-i nefsani ve ef'al nik ve bed ni perdazel. Yani ahlak hencari ve fera ahlakı ahlak ilminin temelini oluşturuyor. Ahlak ilminde biz geliyoruz, davranış biçimlerini fazilet, rezilet, iyi ve kötü diye ayırıyoruz. Bunu hangi esasa dayanarak ayırıyoruz? Ahlak-ı hancaride ve ferah ahlakıda edinmiş olduğumuz bilgiye dayanarak, oradaki ilkelere dayanarak bu iki sınıfa ayırıyoruz. Benim. Ve bahs mikune ki batıbacı bir kavaydı mordu kabul der ahlak-ı hancari kudam nüvesef val mesadik on kavaydı am hesten. Burada mesela diyelim ki gelir mesela diyor ki ahlak-ı hancari edindiğimiz o genel ilkeler esasınca hangi davranış biçimi veya hangi sıfat hangi kategoriye girmektedir. مثلا اگر در اخلاق هنجاری پذیرفته باشیم اعمالی که به کمال انسان منتهی می شوم درست و خوب هستن. مثلا اگر اخلاق هنجاری ده دیدی که ایلیگین temelini oluşturan ilke insanın kemala götüren götürmesidir. Her şey ki insanı kemala götürüyorsa o iyidir. Böyledir. Arz edeyim ki neticeye bağlık. Bahslarımızı soru. Neye iyiliğin ölçüsü nedir? Çıkar mıdır? Arz edeyim ki kemala götürmek midir? Allah rızası mıdır? Filan mıdır diye bahsettik. Ve bu sonuca vardık. Dedik ki bakın iyi bir şeye iyi diyebilmem için onun bakıyor o şey seni kemale götürüyor mu götürmüyor mu? Bir sıfata iyi sıfat diyebilmem için bak kemale yardımcı oluyor mu olmuyor mu? Bir davranışa iyi demem için gör kemale götürüyor mu götürmüyor mu? Eğer bu sonuca vardığımızda o zaman ne yapacağız? Hemen geleceğiz bu ölçüyü bu teraziye alacağız. Bu sefer sıfatlarımızı ve davranış biçimlerimizi bu terazinin içerisinde koyup tartacağız. Diyeceğiz ki bak bu kemale götürüyor mu? Ha iyi. Bu götürmüyor, bu kötü. Böylece bu ölçü demek nereden almış olduk? Ahlak-ı hencariden almış olduk. Mesela geldiler ahlak-ı hencari pezrefte başım emali gibi kemale insanı münteymişim ben durus ve kuhum hastem der ahlak mi pürsün ki çenu emali in kemal rab pedid mi yaveren ahlakta soruyoruz ki hangi çeşit davranış bu kemala götürüyor. Aya bu okulu kemal insanlara temin mi kule? Cimrilik insanı kemale götürebilir mi? Veya sehavet insanı ya da cömertlik mi kemale götürüyor? Aya tekebbür dürüst ya hubes ya tevazu ve furutani tekebbür insanı kemale mi götürüyor yoksa alçak gömüllülük mü? Bunları soruyoruz ve bakıyoruz ki ha cimrilik yok insanı kemalden alıkoyuyor. Aksine cömertlik kemale götürüyor. Tekebbür insanı küçültüyor, aşağılattırıyor. Tevazu insanı yüceltiyor, kemale götürüyor. O zaman diyoruz ki bak öyleyse iyi olan cömertliktir, tevazudur. Kötü olan da cimriliktir ve tekebbürdür. Der ilmi ahlak batıvacı bir hedefi hilgat insan ve bir şekiha kuvayi nefsi insani kemal her şinakta bir şey var. Ha, burada mesela diyelim ki peki bunların hangisi yani biz nereden bilelim ki bizi tevazu kemale götürüyor ve cömertlik? Ha diyor bunu da yine felsefeden alıyorsun. Felsefede geliyorsun sen kendi nefsini tanıtıyorsun. Bunu inşallah daha sonra açıklayacak. Yani bu işin yani mesela bu davranış biçimlerinin hangisi bizi kemale götürecek? Hangisi kemale götürmüyor? Bunları nereden bileceğiz? Bunun yöntemini yine felsefeden alıyoruz. Felsefeden veya da irfandan veya hadisten bunu söyleyecek üç tane yöntem var. Yani hangi sıfatın, hangi davranışın bizi kemale götüren de hangisi kemaldan alıkoyandır? Bunu belirlemekte bir üç yöntem kullanılıyor. Bir felsefe, yine felsefeye başlıyoruz. İki irfan, üç ilahi vahiy. En mükemmel ilahi vahiydir. Eğer berrak şeyine varırsansa, kaynağına. Onunla bir derece aşağıda olan irfandır. Onunla bir derece aşağıda olan da felsefedir. Nasıl? Felsefede diyor ki, senin neyin senin kemala götürüp götürmediğini anlamak için ne yapman lazım? Kendini tanıman lazım. Marifet-i nefs. Nefsini bir tanıyor böyle. Senin nefsin nedir? İnsan nefsi, insan ruhu nedir? İnsan nedir aslında? İnsan nedir sorusunu soruyor. İnsan nefsi nedir sorusunu soruyor. Bu nefsi tahlil ediyor. Nefsi tahlil ederken nefsin hangi güçlere sahip olduğunu, nelerle donatılmış olduğunu onları da ortaya çıkarmış oluyor. Bu sefer bunu felsefede ortaya çıkardığında artık biz nefsi tanıdığımızda, nefsin güçlerini tanıdığımızda anlıyoruz ki ha bakalım bu nefsin zatıyla ve güçleriyle hangi sıfat ve hangi davranış çelişiyor? Çelişenler olur kötü. Hangisi güçlendiriyor? Nefsi hangisi güçlendiriyor? Mesela diyoruz ki insan nefsini güçlendiren en büyük güç ilimdir. insan nefsini. Çünkü niye? Çünkü bak insan nefsini mesela tahallül ediyoruz diyoruz ki insan nefsi madde ötesi bir varlıktır. Mücerred bir varlıktır. Madde ötesi bir varlığı yemek yemeğine güçlendirmek olmaz. Türlü türlü yemek yiyelim, yatalım, uyuyalım filan edelim. Mesela diyelim ya fiziksel her türlü gıdayı alalım. Bu acaba bizim nefsimizi güçlendirir mi? Diyor bunun bu madde, bu da madde ötesi. Bu ona yetişmiyor. Hani Kur'an-ı Kerim bir ayet var ya, لَنْ يَنَا اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَعُهَا. O kestiğiniz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmaz. Bu yediğimiz gıdaların da ne yersek, hangi güçlü gıdaya, hangi güzel gıdayı alırsak alalım, bunların hiçbirisi bizim ruhumuza ulaşmaz. Ruhun ne zatına gider, ne ruhun güçlerine ulaşır. E peki, o zaman demek ki bu gıdalar insan nefsini maddi gıdalarla güçlendiremez. Peki neyle güçlendirebilir? Diyor ki, bak gör ki buna uygun nedir? Yani bu mücerretse gel ki sen buna mücerret katmanla. Mücerret olan nedir? Diyor, mücerret olan işte ilimdir. Eğer ilim katarsan sen ruhuna, sensin ruhun mücerrettir. İlim de mücerrettir. Onu onun içerisine atarsınsa o güçlenir. O büyür. Demek ki o zaman insana birinci derecede güzel olan, insan için en iyi olan, ruh için en iyi olan nedir? İlimdir. İlim de şimdi o. Peygamberimiz de buyuruyor ki utlu bile elme minel mehdi ilel lehd. Ta beşikten mezara kadar durmadan ilim, ilim, ilim. Rabbiz etni ilme. E niye? Ruhu güçlendirsin. Bunu peki bu sonuca nerede vardık? Bu sonucu işte nefsi tanımakla vardık. Nefsi nerede tanıdık? Felsefede tanıdık. İrfana gidince irfanda daha öte. Diyor ki sırf ilim de bu o asıl neticeyi vermiyor. Eğer o asıl marifet o marif yani bütün güzelliklerin kaynağı olan Allah'a bağlanmadığı sürece olabilir biraz güçlenebilir senin ruhun ama kemale ermiş olmaz. O zaman kemale ereceksin asıl kemale ki bütün varlıkların temeli olan Allah'la bağlantı kurabilirsin. İşte o zaman diyor ki bu ilim temizlikle beraber. Sırf nefsi ilimle donatmak değil, bile temizlemek lazım. Ve bunu irfan diyor. O zaman biz buradan aldıktan sonra temizliğiyle diyoruz. Ruh temizliği. Ruh temizliği başlıyor. Ve böylece devam ediyor.
Hocam, o yetenekleri kazanabilmek için hangi ürünlememiz lazım? Yani felsefe, irfan ki imkansız şu anda bizim.
Herkeste bir azdan çoktan var. Bu derecelerdir. İşte bunları okuyoruz. Bunlar gitgide bizim ufukumuzu açıyor tabii ya. Ya budur işte. Burada yol yöntem budur yani. Buyurun efendim. Buyurun.
Vahiy var.
Vahiy
birinci
miydi yoksa? Vahiy'deki yani dedim ki o berrak kaynağa ulaştığımızda da ki o da oturuyorsun Allah'ın velisinin önünde onun dizinin önüne başını koyuyorsun. O ne buyurursa o %100 artık hatasız bizi kemale götürür ki o da ki çok ayrı bir şeydir. Dereyi mehlabat vecib bir hedefi hırkat insan ve bir şekihayı kuvayı nefsi insan kemal her kuvve şınakta mi şevet ve der netice malum mi şevet ki kodam nu az emmal kemal nefsi insan ra pedid mi yavet hangi davranış insanın kemalı sağlar. Bir türlü kurası bir tıvan gol tefavut ahlak ve fesve-i ahlak in eski ve bahis-i fesve-i ahlak az heysi mentiki yani mantıksal açıdan yani düzen açısından ber mebahis-i ilmi ahlak mukaddem eslen ahlak bahsinde öncelikleri vardır. Bir ibaret ve diğer felsefi ahlak mebna ve payı ilmi ahlak eslen. Felsefi ahlak ahlakın temelini oluşturuyor. Çira ki der felsefi ahlak az mebadi-i tesevvuri ve tesdiki ilmi ahlak ve niz az gavaydi âm-ı ahlakı hencari bahs-i mişeva. Çünkü diyor ki felsefi ahlakta ahlakta kullanacağımız mebadi tesavvur, tesavvuru kavramlar. Yani iyilik, kötülük nedir, bunların anlamı nedir, yeri nedir? Ve buradaki kullanacağımız genel ilkeler ki ahlak encarinde bunlardan bahsediyor. Elbette kitabı ahlaki pişiniyan, pişiniyan ama mamulen darende belki mebahis ahlaki encari niz buden ki bizim ahlak bilginlerimiz ki ahlak kitabı ki yazıyorlar sadece ahlakla değil aynı zamanda felsefi ahlaktan da ilgilenmişler ve o kitaplarında, ahlak kitaplarında bu konulara da yer vermişlerdir. Mesela Cam-ı Saadet kitabını mesela diyelim ki ahlak ilminde baktığımızda görüyoruz ki ilk başta felsefe ahlaktan bahsediyor, daha sonra ahlaka giriyor yani. Peki, sorularımızı birkaç tane sordu, bunları cevaplayalım, bugünkü bahsimizi bitirelim. Ayan mehdudeyi rehnumayı dini münhesibi reftarhayı ahlaki insan es tozih dehib. Şimdi birinci soru nedir? Diyor ki ayan mehdudeyi rehnumayı din, dinin bize önderliği sadece ahlaki ilkeleri, ahlaki davranışları beyan etmekle sınırlı mıdır? Din. Din sadece ahlakı mı öğretiyor? Hayır. Din nedir? Dedi ki ahlak onun bir bölümüdür. Dinde akaid var. Yani dinde hukuk var, dinde ahlak var, dinde ibadet var. Bunlar hepsi dinin içerisindedir. Ki dinin öğretisi sadece ahlak ilkeleri açıklamakla sınırlı değil. Tozete çırak kalemru din gösterdeter az ahlakı. Hemen malum oldu. Çünkü din daha geniştir. Niye? Çünkü itikattan bahsediyor, hukuktan bahsediyor, ahlaktan bahsediyor, ibadetten bahsediyor. Bunlar hepsinden bahsediyor. Aya hub ya bad budan amal bi khatran es ki mevrid emr ve nehy khudavend karar girifte. Çıra. Bir acaba iyi ve kötü olmanın ölçütü Allah'ın emri veya Allah'ın nehyinin olmasından kaynaklanıyor yoksa böyle değil. İşte bu neydi? Az edeyim ki fera ahlakı bir bahsidir. Bu sorunun cevabı ferah ahlakıdır. İyilik ve kötülüğün ölçütü nedir? Yok, az edeyim ki evet olur yani. Yani bir şeye iyi dememiz, bir şeyin iyi olmasının ölçüsü nedir? Bu ahlak hancarını bahsediyor. Acaba bir şey iyi olması için Allah'ın emri mi gerekiyor? Bir şeyin kötü olması Allah'ın yasağından mı kaynaklanıyor? Yoksa davranış biçimleri, sıfatların ve varlıkların kendi zatı itibariyle bir kısmı iyidir, bir kısmı kötüdür. Bir kısmı güzeldir, bir kısmı çirkindir. Biz orada geçen bahsede burada dedik ki sünnilere göre neydi? Onlar diyorlar ki iyilik ve kötülük kavramı sadece Allah'ın emri ve nehyine bağlıdır. Diyorlar ki hiçbir şeye biz ne iyi diyebiliriz ne kötülük. Bakalım bir şeye iyi dememiz için bir davranış biçimine ya bir sıfata iyi dememiz için bakalım Allah ona ne demiş. Eğer Allah iyi demişse o iyi olur. Eğer Allah kötü demişse ve yani yasaklamışsa anlarız ki o kötüdür.
Onun için mi dediler hayır ve şer Allah'tan?
Tabii.
Mesela, o görüşe de yani.
O görüşe. Şimdi biz dedik ki bu yanlıştır. Niye? Çünkü eğer böyle kabul etsen, yani eğer bir şey kendi zat itibariyle iyi kötü olmasa, o zaman mesela şimdi Allah Teala peygamberleri ki cennet, yani Allah Teala'ya ki diyor ki ben müminleri, peygamberleri cennete götüreceğim, bu iyidir diyoruz. Yarın dese ki ben götürürüm cehenneme. Burada da yine bu da mesela, yani bu da iyi olur. Buna bir kötü diyemeyiz. Ki o bu yanlıştır. Biz orada dedik ki bu Eşairenin görüşü doğru değildir. Belki Allah Teala'nın emirleri ve nehiyleri bu varlıkların kendi zatındaki özelliğine dayanır. Eğer bir şey kendi zatında iyi ise Allah onu emrediyor. Kendi zatında kötü ise Allah onu emrediyor. O kötülük onun kendisindedir. Mesela diyelim ki zulmetmenin kendisi kötüdür. Allah onu yasaklıyor. Ama ihsan etmenin kendisi iyidir. Allah onu emrediyor. Böyle dedik. Mesela taraftan Sühani Fok suali seyder mordu hususuna kumar. Efal çiz. Onra zati mi denen ya ne tovzi değil. Yani yukarıdaki onlar ki değiller ki üçüncü soruda sünnetli mod görüşü. Diyorlar ki bir şeyin iyiliği kötülüğü Allah'ın emri yasağından kaynaklanır. O zaman diyor ki onların görüşü, fiillerin iyi ve kötü olmasındaki görüşler nedir? Onlar fiillerdeki zati iyilik ve kötülüğü kabul etmiyorlar. Kudam yekez do ibareti zir seyyez. Aşağıdaki iki tabirden hangisi doğrudur? Hudavan bi efali zaten hub emri mükuned. Yek, her hudavan bi feyli emri kerd, derun surat onu feyl hub mişeved. Burada doğru olan eliftir. Allah zaten iyi olan emri ediyor. Neyin ki Allah emrettiğinde sonra bu şey iyi olur.
Aynı zamanda bu üçün de cevabı oluyor değil mi?
Tabii. Çera itikad ve keyfer ve fadaş uhrevi mucib-i takviyeti engize eder amal-i ahlak-ı migerden. Ha, dedik ki mesela kıyamete Allah'a inanmak ahlaka bir faydası daha var. Yani ahlakı mesela biz orada bahsettik, dedik ki ahlakın ahlakı ilkelerin, ahlakı kuralların riayet etmesindeki yani bizi o konuya uymamızı emreden faktör insanın kendi zatındaki o içindeki kalbindeki histir. İnsanın aklıdır, insanın kalbindeki hissetmiş olduğu o duygudur. Ki insan ne ediyor? Diyor ki iyiliğe yaklaş, kötülükten uzaklaş. Bunu böyle demiş. Ama dedi ki bu hisse ilaveten bir kimsenin aynı zamanda Allah'a inancı var ise, kıyamete inancı var ise bunda bu iyiliğe sarılması ve kötülükten uzak durması daha da güçleniyor. Niye? Çünkü o güce bir güç daha eklenmiş oluyor yani. Ki tefavutu beyni ilmi ahlak ve talim ve terbiye test. Ahlak ilmiyle talim ve terbiye arasındaki fark nedir? Ahlak ilmi nedir? Dedik ki ahlak ilmi bize o doğrudan mesela diyelim ki bizi kemale götüren sıfatları ve davranış biçimlerini bize öğretiyor. Ama talim ve terbiyet bize terbiyet etmek ve öğretmek yöntemini öğretiyor. Talim ve terbiyet daha bir alanı geniştir. Bize diyor ki her şey ahlak da olabilir. Ben öğretmek istediğim ya terbiye vermek istediğim ahlak dışı da olabilir. Her şey ben yöntem öğretiyorum sana. Bir şeyi bir insana öğretmekteki yöntemler nelerdir? Bir şeye bir insanı terbiye etme yöntemleri nelerdir diye farkı odur yani. Eğer talim ve terbiye fakat rahayı kesb-i sıfat-ı ahlakıyla nişan mı der? Acaba talim ve terbiye sadece o ahlakı sıfatların öğrenme yöntemlerini öğretiyor? Hayır. Ahlak, talim ve terbiye öğrettiği şeylerden birisi ahlakı sıfatlardır veya ahlakı davranışlardır. Aynı zamanda başka şeyler öğretir. Hatta ahlakın zıddını da öğretebilir. Talim ve terbiyeyle bir usta mesela diyen ki hırsız değiştirmeyi olabilir. Yani ahlak dışı şeyleri de yine talim ve terbiyeyle öğretmek olabilir. Kudam yekes cümelat zir durus ve kudam galetes. Aşağıdaki cümleler hangisi doğru, hangisi yanlıştır? Der talim ve terbiyet ba cümelat ki me'mulen unhara vajahaya hemçün bayet ne bayet ber bemsalon rumuru hesli. Ve talim ve terbiyet ve cümelat serukar darim ki ez hesha suhen mi guyen. Burada da doğru ben. Yani çünkü biz bayet ve nabiyet böyle olmalıdır, böyle olmamalıdır. Bunu ahlakta okuyoruz. Ama yaz edeyim ki nasıl öğretiriz? Hangi şey yöntem öğretmekte etkindir? Bu da talim ve terbiyettir. Dolayısıyla talim ve terbiyeti daha çok varlıktan bahseden cümleler kullanılıyor. Ferdi kulli bayet ahlakı, bayet-i gayri ahlakı çizdi. Ahlakta kullanılan bayetle gerek ve ahlak içinde kullanılan gerek arasındaki fark nedir? Dedik ki ahlakta kullanılan gerek aynı zamanda met ve zemmi de içerir. Yani eğer ahlakta diyorsak bu gereklidir, yani övülen bir şeydir. Eğer ne bayet diyorsa olmamalıdır, yani bu kınanan bir şeydir. Ama ahlak dışı, mesela diyelim talim ve terbiyedeki bayet, yani faydalıdır, uygundur, yararlıdır, etkindir anlamı ifade ediyor. O arz edeyim ki övülendir veya kınanandır anlamına gelmiyor. Ayet-i Fabudder kalemru ahlak ve hukuk ve fikr vücud dâlen de tozik değil. Diyor ki hukukla fikr arasında bunların alanları arasında fark var mı? Tozik değil. Elbette vardır. Ahlak hukuka nispeten farklı bir şeydir. Ahlak mesela bizi doğrudan kemale götüren şeyleri, sıfatları davranışları öğretir. Hukuk ise bize huzurlu ortamı sağlama kurallarını öğretiyor. Fıkıh da yine daha kapsamlıdır. Hem ahlakın ilkelerini öğretiyor ve hem de hukukun ve hukuk ötesi şeyleri öğretiyor. Dolayısıyla bunların arasında alan farkları vardır. Yani ahlakla hukukun farkları tamamıyla farklıdır. Ahlak bizi kemale götüren, bize güzel, hayırlı olan şeyleri bahsediyor. Hukuk ise toplumsal düzeni nasıl sağlayarak ondan bahsediyor. Fıkh da daha geniştir. El-cehet-i zimanet-i icrayi, çi tefavut beyni hukuk ve ahlak ve fıkh mi başı? Yani uygulama garantisi açısından ahlakla hukuk ve fıkh arasında ne fark vardır? Dedik ki ahlaktaki uygulama garantisi nedir? İnsanın vicdanıdır ve aklıdır. Ama hukuktaki uygulama garantisi nedir? Cezai hukuklardır. Dolayısıyla yani bu farkı var. Peki fıkıhtaki şeyden arasındaki fark nedir? Fıkıhtaki farkı budur ki fıkıhta her ne kadar aynı zamanda vicdani ve Allah'ın mesela Allah'ın emri garanti var ama arz edeyim ki aynı zamanda cezai kurallar fıkıh içinde geçerlidir. Yani fıkıh bir takım ilkelerinin uygulanmasındaki garanti o konuda bırakılan cezai kurallardır. Mesela hırsızlığın karşılığında el kesmeyi koymuş. Mesela el kesmek de bir cezaidir. Biz bu hukuku, fıkıh bu kuralını hırsızlık yapılmıyor bu fıkıh gereğince. Niye dayanarak diyor ki yaparsan el kesilecektir. Bunun garantisi olur. Çi farkı beyni adam ve ahlak mi başat? Ahlakla yok. Kavanin ahlakı ve kavanin hukuku ve fıkhı için tefavut eder menbe dara. Ahlaki kurallarla hukuksal ve fıkhı kuralların arasında kaynak açısından ne farkları var? Ahlakın kaynağı dedik nedir? Akıl, insan aklı, birinci derecede. Daha sonra nedir? İlahi beyanlar. Bu ikinci derece. Bu peki hukukun kaynağı nedir? Hukukta dedik ki bugünkü hukukun kaynağı insanların anlaşmasıdır. Yani toplanıp bir yerde karar vermeleri. İnsan toplumsal karardır. Toplumsal karar demek ki orada bunun kaynağı vicdandır. İnsan vicdanı, insan aklı, onun kaynağı insan toplumsal düzendeki anlaşmadır hukukla. Fıkıhtaki de fark budur ki fıkhın kaynağı, yegane kaynağı vahiydir. Oysa ki ahlakın kaynağı sadece vahiy değil. Vahiy ahlakın kaynaklarından birisidir. Çi farkı beyni adab ve ahlak mı başı? Ahlakla adab arasında fark nedir? Adab ahlakın zahiri görüntüsüdür. Ahlak da onun temelli oluşturur. Dedi ki adab insanın dış davranış biçimini belirleyen yöntemleri bize öğretiyor. Adab. Ahlak ve kudam kısmı, irfan, şebahat ve kudam kısmı tefavut tarif. Ahlak, irfan hangi bölümünden benzer? İrfan-ı ameliyle benzerliği var, irfan nezeriyle farklılığı var. İbaret-i zir, kuyay-i çi metlebiyiz. Aşağıdaki tabir bize ne anlatıyor? Felsefi ahlak bilhaz-ı mentiqi vermebaisi ilmi ahlak mukaddemez. Yani diyor ki felsefi ahlak mantıksal açıdan yani düzen açısından ahlak ilminden öncelik var. Yani bunu anlatıyor ki eğer ahlak konusunda biz tam böyle bilimsel bir ahlak öğrenmek istiyorsaksa daha önce felsefi ahlakı okumamız icap ediyor. Bunu bize öğretiyor. Hedef ve fayda ilmi ahlakla beyan kurul. İlmi ahlakın hedefi ve faydası. İlmi ahlakın hedefi insanı kemale erdirmek. Faydası da aynı o şeydir. İnsanı kemale erdirmektir ve bu ahlak ilminin hedefi ve faydasıdır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.